Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Kısa Dalga'ya hoş geldiniz. Ben Rengin Arslan. Bugün kadın hakları savunucusu ve hukukçu Canan Arın'la birlikteyiz. Canan Arın, bu yıl 13.sü verilen Uluslararası Hrant Dink ödülünün 15 Eylül'de Hrant Dink'in doğum gününde çevrim için yayınlanan töreniyle ödülünü aldı. Sayın Arın ile söyleşiye başlamadan gelin önce ödül konuşmasından bir bölüm dinleyelim.
Emirin demiri kesmesi ve hukuk kavramının tamamen ortadan kalkması, cinayetlerin üstlerinin örtülmesi, yargılama varmış gibi yapılarak davaların uzatılması, sonunda dağın fare doğurması. Bu kadar canavarlığın içinde, bu kadar korkunç bir tabloda insanın ikini açan, insanı yüreklendiren tek olay kadın direnişi ve dayanışması. En güzel örneklerinden biri Zümrüt'ü Anka kuşu gibi küllerinden doğan Raquel Dink. Olağanüstü acısını eşi, değerli yazar Hrant Dink'in öldürülmesinin hemen ardından bu vakfı kurarak ırkçılığa karşı barış için ve umuda çevrilmesidir. Kendisine minnettarız.
Evet, Canan Hanım merhaba. Kısa Dalga'ya hoş merhaba. Geldiniz.
Hoş bulduk.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Öncelikle söyleşimizin vesilesi bu ödül oldu, bu anlamlı ödül oldu. Hrant Dink'in doğum gününde 15 Eylül'de 13.sü verilen uluslararası bir ödülün sahibi oldunuz. Neler hissediyorsunuz Hrant Dink ödülünü almak ki çok da ödül almış birisiniz? Sizin için ne ifade ediyor?
Şimdi Raquel Hanım, yani o odada oturmuş gazete okuyordum. Bir telefon, işte ben Raquel Dink. Bir sarsıldım, Allah Allah ne oluyor, buyurun Raquel Hanım dedim. İşte bu yılki ödülü size vereceğiz dedi ama şu anda açıklanmıyor, o gün açıklanacak falan. Çok şaşırdım, sevindim, onur duydum. Bu gerçekten çok anlamlı bir onur. Çünkü tamamen insan hakları, barış, insanlar arasında herhangi bir ayrım yapmama, ki benim hukukçu olma sebeplerimden bir tanesi ya temeli, adaletsizliğe tahammül edememektir. Onunla ilgili olduğu için gerçekten onur duydum. Hiç ummuyordum. Çok büyük sürpriz oldu. Nereden akıllarına geldim onu da bilmiyorum. Yani ben nihayet sıradan sadece inandığı konuda, inandığı için ömrü boyunca savaş vermiş bir insanım. Ama bunun herhangi bir karşılık bir şey beklediğim için yapmadım bunu. Öyle inandığım için, içimden öyle geldiği için, isyan ettiğim için yaptım. Ve tabii çok sevindim. Ayrıca kendisine de söylediğim gibi yahut konuşmamda da söylediğim gibi Raquel Hanım'ı da bütün kalbimle kutluyorum. Çünkü inanılmaz bir acıdan Zümrüt Anka kuşu gibi tekrar küllerinden muhteşem bir vakıf doğurdu. O vakıf sağ olduğu, yaşadığı sürece de Hrant Dink yaşayacak. Doğum günleri her yıl kutlanacak. O gün olsa yani beceremedim. Yoksa bir de şampanya kadehi kaldıracaktım diyor doğum günü kutlu olsun diye ama onu beceremedim, ona yetişemedim. Çok iyi bir gazeteciydi. Önemli olan bu insanlar arasındaki ayrımcılık çok kötü ve çirkin bir şey. Hepimizin iki gözü, iki kulağı, bir burnu, yani iki kolu, iki bacağı var. Hepimiz insanız. Aynı şekilde acıkıyoruz, aynı şekilde üzülüyoruz, ağlıyoruz, gülüyoruz. Dolayısıyla inançla zaten sınırlar saçma. Dolayısıyla ayrımcılık yapmayı anlamam mümkün değil. Nedir bu ayrımcılık? Ve Türkiye tarihine baktığım zaman gerçekten üzülüyorum. Gençken, çocukken bir şeyleri değiştirebileceğinize inanıyordunuz. Ama hiçbir şeyin değişmediğini görünce çok daha acı oluyorsunuz. O kadar acılarla yoğrulmuş bir yerden düşünün ki Elel Hak dediği için Hallacı Mansur'un derisini yüzüyorlar. Böyle bir vahşet olabilir mi ya? Derisini yüzüyorlar. Adam Elel Hak dedi diye. Yani gerçekten bu kadar sömürü ve din sömürüsü iğrenç bir şey. Onun içinde ölümünde şamar yemiş gibi oldum. Çok sarsıldım. Ama Uğur Mumcu'da da aynı şeyi hissetmiştim. Ama Muammer Aksoy'da da aynı şeyi hissetmiştim. Adını sayamadığım, o sıralarda ben 1980'lerde Mecidiyeköy'de yaşıyordum. Orada yaşayan mesela bir diş hekimi Sevinç Hanım vardı. Onun öldürmüş. Tüylerim diken diken oluyor. Hangi birini sayayım? Orhan Tütengeli mi sarayım? Hangi birini sayayım? 12 Mart'ı, 12 Eylül'ü oradaki vahşetleri mi sayayım? Bir insan diğer insana nasıl inançları nedeniyle bu kadar işkence yapabilir? Benim aklım almıyor. Onun için bu ödül gerçekten çok değerli bir ödül benim hayatımda. Tekrar çok teşekkür ediyorum beni düşündükleri, akıllarına getirdikleri için.
Az önce söylediniz ama elbette bunlar sizin kişisel fikirleriniz. Din, sınırlar, ayrımcılık vesaire, toplumda herkes bununla ilgili farklı fikirler, farklı düşünceler ifade edebilir. Demokrasi olan ülkelerde yaşamak da zaten bunları serbestçe dile getirmeyi öngörür. O yüzden elbette siz de ifade ettiniz. Bu arada biraz önce kendinizle ilgili konuşurken, anlatırken ödülü aldığınızda ne kadar şaşırdığınızı söylerken ben sıradan bir insanım dediniz. Ben de içimden şöyle dedim, yapmayın Canan Hanım. Bir kadın olarak, ben bir kadın gazeteciyim ama elbette kadın hakları, özellikle son uyanışla diyeyim, son 10 yılların uyanışıyla bizim hayatımızın da merkezinde olduğu, bütün kadınların aynı şekilde. Ve siz bunlara öncülük eden o kadar çok şey yaptınız ki, sizden ilham alan avukatlar olduğuna, sizden ilham alan feministler olduğuna, birlikte yol aldığınız arkadaşların da sizden çok razı olduğuna eminim. Bunlardan bir tanesini hatırlatmadan geçmeyeyim ne olur. Mor Çatı gibi önemli, Türkiye'nin ilk kadın sığınağı olan ve aynı zamanda kadınların dayanışmasına ev sahipliği yapan, zor durumdaki kadınların dayanışmasına ev sahipliği yapan bir yerin kurucuları arasındasınız. 17 kişiden bir tanesiniz.
14 kişi.
14 düzelteyim ben de, doğru 14. Dolayısıyla bütün bunların arasında şunu merak ediyorum ben. Bir insan, bir kadın, üstelik röportajlarınızda söylediğiniz gibi çokça da kadın erkek eşitliğinin olduğu yanılsamasıyla büyüdüğünüz bir ortamdan sonra nasıl bu kadar bu işe baş koyar ve sizi tetikleyen ne olmuştur? Bu kadın mücadelesine başlarken onu sormak isterim.
1980'lerde bir gündü, Şirin Tekeli benim erkek kardeşimle aynı kürsüde, siyaset bilimi kürsüsünde. Ve sanıyorum ki Şirin'le oradan tanışıyoruz. Yani şeyi hatırlamıyorum, ilk nasıl tanıştık Şirin'le onu hatırlamıyorum. Ama telefon etti. Canan dedi, biz böyle kadın erkek eşitliği falanla ilgili işte bir toplantılar yapıyoruz. İlgini çeker mi? Ben derhal yelken küre koşu gittim. Ve ilk defa o zaman, daha önce de söylediğim gibi, birdenbire kadın erkek anayasa kadın ve erkeğin kanunlar önünde eşit olduğunu yazıyor. Ama bu eşitliği, eşitsizliğin gerçekte bir defa yasalarla başladığını fark ettim. Önce medeni kanunda eşit değildik. Aile hukuku evlenmekle kadını ikinci sınıf vatandaş haline koyuyordu. Yok evlilik birliğinin reisi kocaydı, yok kadın çalışmak için kocasından izin. Bu beni çıldırtan bir şey. Kim oluyordu ondan izin alacağım? Sonra 500 yıllık soyadınız birdenbire bir adamın soyadıyla değişiyordu. Aman ne kadar güzel. Bunu da anlamak mümkün değil. Yani ne kadar maço olursanız olun, ne kadar patriarkal bir düzen olursa olsun, bir erkeğin soyadından çıkıp başka bir erkeğin soyadına giriyorsunuz. Yani üzülmesinler, öbürü ilk soyadımız da zaten bir erkeğin soyadı, babanın soyadı. Dolayısıyla böyle giden şey, özellikle ceza kanununda mesela, zina suçtu ama erkek ve kadının zinası ayrı ayrı koşullara tabiydi ve erkeğin zina suçunu oluşturması son derece güçlü. Efendim en az 6 ay bir kadınla karı kocaymış gibi yaşayacak, herkese o izlemi uyandıracak şekilde birlikte yaşaması gerekiyordu. Oldu canım. Peki iş seyahatleri ne oluyordu beyefendinin? Ona kimse karışmıyor. Ama kadın aynı evde bir gece yarısı üzerinde sabahlıkla bilmem neyle kapıyı açıp da eli adam varsa hop buyursana zina diye geliyordu. Şimdi zinanın suç olması da zırva bir iş. Ama sonra ceza kanununda çok daha korkunç maddeler var tabii, vardı. Tecavüz ettiği kişiyle evlenmesi sonucunda 5 yıl o evlilik sürerse ceza davası açılmışsa olduğu yerde kalıyordu. Yok açılmamışsa hiç açılmıyordu falan gibi şeyler düşünebiliyor musunuz? Size tecavüz eden bir adamla evleniyorsunuz. Niye? Gerekçesi kadının namusunu kurtarmak. Peki namus ne? Hırsızlık namustan sayılmıyor. Gasp namustan sayılmıyor. Yalancılık namustan sayılmıyor. Onun bunun malını almışsınız yahut uyuşturucu bilmem ne kaçakçılığı yapmışsınız. İnsanlara ölmüşsünüz, öldürmüşsünüz. Bunların namus ilgisi yok. Namus dediğiniz şey sadece kadın bedeninin belirli bir bölgesinde ve onun da maliki, kadın bir mal olduğu için erkek. Ya baba ya içinde doğduğu aile. O içinde doğduğu evlenmekle bu mülkiyet kocaya geçiyor. Koca da ölmüşse kadın orta mal oluyor benim gibi. Eğer şey vermemişseniz. Şimdi dolayısıyla bu kadar saçma sapan kavramların kadın bedeninin bu kadar çok konu edilmesinin sadece cinsellik üzerine kurulmuş bir sistem ve düzen gerçekten mide bulandırıcı ve insanı isyan ettiren bir şey. İşte feminizmle tanışmak bana ceza kanunu ve medeni kanuna insan gözüyle bakmayı öğretti. Ondan sonra da zaten gerisi geldi.
Peki böyle bazen bahsedilir, böyle bir dönüm noktası yaratan, tabiri caizse insanın zihninde ampul yanmasını sağlayan bazı anlar vardır. Bazen de o küçük anlar.
İşte o toplantılar, bilinç yükseltme toplantıları, evet. Yani biz bilinç yükseltme toplantıları yapıyorduk ki o muhteşem bir şeydi. Onlardan aldığım zevki, keyfi hiç unutamam, müthiş bir şeydi. O zaman bakıyor, yo kardeşim biz hiçbir zaman eşit olmamışız yani. Dolayısıyla bu eşitlik sadece kağıt üzerinde kalan bir şey. Bugün hala o eşitlik yok. Daha da kötüye gidiyor tabii bugün. Çünkü şeriatı getirmeye çalışıyorlar. Çünkü bunu iki şekilde yapıyorlar biliyorsunuz. Ya bedeni kanuna hiç dokunmuyor, de facto yapıyor. Diyelim ki 1983'te galiba çıkan bir kanunla Türkiye'de nüfus kanunuyla kürtaj yasal. Ama bugün kürtaj yapmanız, yaptırmanız mümkün değil. Çünkü televizyondan öyle bir emir geliyor. Emir demiri kesiyor. Hukuk diye bir kavram kalmadı. Ya dokunmadan yapıyorlar veya doğrudan doğruya kanunları değiştiriyorlar. Adam bir gecede yatıyor kalkıyor. Ben diyor İstanbul Sözleşmesi'nden çıktım. Nasıl çıkarsın evet. Kardeş sen kimsin? Ama ben çıktım diyor. Niye? Çünkü kendi partisi içindeki tarikat şeyhlerine taviz vermek istiyor. Onun için de çıktım diyor. Ve onu çıktım demesiyle çıkılıyor ama kadınlar çıkmadılar İstanbul Sözleşmesi'nden. Sadece AK Parti'nin başkanı İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Ama sonra ne dedi? Taliban'la aramızda bir görüş ayrılığı yoktur dedi. Türkiye'deki kadınların geleceğinin vahametini tasavvur bile etmek istemiyorum. Eğer bu adamlar bir süre daha kalırsa iktidarda gerçekten çok korkunç. Afganistan'daki 1960'lı yıllardaki kadınlara bakıyorsunuz. Bazıları diyor ki o sadece Kabil'deydi, Kabil Üniversitesi'ndeydi. Ama bir de bugünkü o kadınların haline bakıyorsunuz. Girdikleri her yerde kadınları mahvediyorlar. Dolayısıyla gerçekten şu anda eğer bu hükümet, bu adam devam ederse Türkiye'deki kadınların hali gerçekten korkunç. Geleceği korkunç diye düşünüyorum. Ama kadınlar buna izin vermeyecekler.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Şimdi yine konuşmanıza atıfta bulunalım. Aslında biraz önce bir kısmını dinledik. Orada beni çok etkileyen bir şey, söylediğiniz şeylerin arasında en çok etkileyenlerden bir tanesi. Bu kadar canavarlığın içinde, bu kadar korkunç bir tabloda insanın içini açan, insanı yüreklendiren tek olay kadın direnişi ve dayanışması dediniz. Aslında bunu 1 Temmuz itibariyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, gece kararnamesiyle bu kararın duyurulması vesaire vesilesiyle kadınların sokaklara inmesiyle o direngenliğin ve dayanışmanın sembolünü bir yandan izledik. Sizi en çok heyecanlandıran kısmı ne kadın dayanışmasının, kadın hareketinin? Çünkü pek çok şey oluyor. Ne oluyor? İşte Me Too hareketi, ben de hareketi ortaya çıkıyor.
Evet, o müthiş bir şey, evet.
İşte başka internet üzerinden, sosyal medya üzerinden farklı örgütlenmeler ortaya çıkıyor. O olmuyor. Bir yanda eylemlerde, kişisel olarak söyleyebilirim, bence inanılmaz yaratıcı sloganlar, pankartlar ortaya çıkıyor. Sizin favoriniz hangisidir bunların arasında? Neyi çok önemsiyorsunuz? İleriye dair neyi çok öne çıkarırsınız?
direnişi ve dayanışma. Bu çok önemli. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmadan önce de mesela şimdi öldürülen kadınların çetelesini teker teker tutup adlarını söyleyemiyorum ne yazık ki. Ve çok yani çok korkunç. Üstelik artık vahşet gittikçe daha çeşitleniyor. Yok kadını bidon içine koyuyor, kesip bidon içine koyuyor. Yok yakıyor, yok üzerine benzin döküyor, yok o silahla öldürüyor. Yahut bilmem kaç tane bıçak darbesiyle öldürüyor. Ve bütün bunlar herkesin gözü önünde oluyor. Millet telefonu alıp onu videoya çekiyor. Yani başka bir şey yapıldığı yok. Ve hükümet de hiçbir şey yapmıyor. Sadece yapıyormuş gibi görünüyor. Ve bütün bunlarda bence en bütün bu vahşet olur. Bu vahşete göz yuman ve onu destekleyen, ona yeşil ışık yakan hükümettir. Hükümet diye de bir şey kalmadı da işte hükümetin başındakidir. Dolayısıyla AKP'dir. Ama en korkuncu hukukun kalmamış olması. Yani mahkemelere bakıyorsunuz, mahkemeden eğer gerçekten hukuka uygun bir karar almak istiyorsanız sosyal medyada çok büyük bir hareket yapmanız gerekiyor. Hiç unutmadığım bir tane galiba Paşalı cinayetiydi. İsimleri hatırlayamıyorum çünkü çok fazla kadın öldürülüyor. Her gün çok fazla kadın çok çeşitli yollarla öldürülüyor ve tecavüz ediliyor. Ankara, İstanbul, Taksim, Antalya, İzmir'de büyük dev ekranlar kuruldu. Skype üzerinden bütün kadar Taksim meydanını İstanbul'da doldurduk. Ankara'daki meydanlar doldu ve ertesi gün verilecek kararın hukuka uygun olması için tekrar gerekçeler sıralandı ve ertesi gün hukuka uygun bir karar alındı. Bu bence müthişti. Bu hem korkunç çünkü yazık. Oraya yargıç diye oturan kişi böyle olaylara yer vermeden hukuka uygun karar vermesi gerekiyordu. Şimdi daha yeni, dünkü gazetede vardı galiba veya dün internetten geldi hatırlamıyorum. Kadının bir tanesine çok büyük baskı yapıyor diyor. Savcı tutuklama talebiyle davayı açıyor. Hakim adamı serbest bırakıyor ve kadın öldürülüyor. Şimdi bence bütün bu hakimlerin teşhir edilmesi gerekir. Bu kararı verenlerin teşhir edilmesi gerekir. O cinayetlere sebep olan onlardır. Hukuku uygulamamalarıdır. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden bir tek adamın şahsi inançları sadece oy toplaması, şeriat düzenindeki tarikat üyelerinden oy toplamak amacıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla mesela biri gidiyor avukata artık karımı rahatça öldürebilir miyim diye soruyor. Düşünebiliyor musunuz bunu? Bu gazetelere yansıyor.
Bu olmuş bir olay.
Evet, evet, evet. Evet. Ya gazeteleri araştırırsanız görürsünüz internette. Ondan sonra bir başkası, şimdi tabii cinayetler çok çeşitleniyor, çok fazla oluyor. Ve artık gidip de 6284 uygulaması istediğiniz zaman, yani uzaklaştırma kararı almak istediğiniz zaman, mesela ben 6 aya kadar uzaklaştırma kararları almıştım. Bugün artık çok kısa sürelerle o karar veriliyor ve kadının her defasında gidip yeniden bu kararı talep etmesi gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Kadının insan haklarının inkarı anlamına geliyor. Her defasında avukatla konuşacak, belki avukata vekalet ücreti ödeyecek. Yeniden vekalet ücreti ödemese bile tekrar korku içinde yaşayacak. Kararın o şiddet uygulayana tebliğ edilmesi gerekiyor. Şiddet uygulayanın adresi bilinmiyor, bulunmuyor bir şekilde. Ve kadın her saniye korku içinde yaşıyor. Çocuklarıyla birlikte korku içinde yaşıyor. Adam sen bunu uygulasan da ben dinlemiyorum diyor. Ama balık baştan kokuyor. Eğer bir çıkıp da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ben uymuyorum, ben dinlemiyorum, ben tanımıyorum diyorsa, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyorsa, öbürü de ben 6284'ü tanımıyorum diyor. İstediği kadar uzaklaştırma kararı al, gene geliyorum diyor. Sonunda herhangi bir ceza alıyor mu? Hayır. O zaman ne oluyor? Hükümet kadınları eve tıkmak, evden dışarı çıkmalarını engellemek, istihdam alanında iş almalarını engellemek, sokağa çıkmalarını engellemek için ve sadece evlilik denen kuruma mahkum etmek için kadınları özel bunlar düşünülmüş, tasarlanmış yan yollar. Mesela nafaka meselesini atlar ortaya. Medeni kanuna göre 175. madde çok açıktır. Süresiz nafaka istenebilir. Çıktı, uydurup dernekler kurdular. Bir de bu arada tabii çok ilginç, kadın hareketini çok iyi izliyorlar. Kadınlar ne yapıyorlarsa ona uygun iş yapıyorlar. Dolayısıyla gongolar kurdular. O gongolarla efendim Mağdur Babalar Derneği kuruldu. Nafaka Mağdurları Derneği kuruldu. Efendim bir gün evli kaldım, ömür boyu nafaka ödüyorum. Yani bunu bari hukukçulara söylemeyin. Herkes bu kadar salak değil ve bir insan karşısındakini aptal ve salak yerine koyduğu ölçüde kendi salaklığını gösterir. Başka bir şey değil. Zaten bir gün evli kalmakla boşanamazsınız. Ama Medeni Kanun ne diyor? Boşanma sırasında daha az kusurlu olan taraf bir. Demek ki daha az kusurlu olmak gerekiyor. Eğer bir gün evli kalmışsa, boşanmışsa demek ki alan daha ve nafakaya mahkum olmuşsa daha çok kusurlu. Ekonomik durumu daha iyi olacak. Boşanmakla nafaka alacaklısının durumu çok kötüleşecek. Bütün bu şartlar gerçekleştiği takdirde karşı taraftan nafaka isteyebiliyorsunuz. Süresiz isteyebiliyorsunuz. Ama eğer nafaka borçlusu ölmüşse, eğer nafaka alacaklısı kadın olduğu takdirde tabii genel olarak oluyor bu. Gerçi erkekler de kadınlardan nafaka alabiliyorlar bu şartlar gerçekleşmişse. Eğer nafaka alacaklısı yeniden evlenmişse, eğer nafaka alacaklısı haysiyetsiz bir hayat sürüyorsa, haysiyetsiz hayat kadınlar için çok daha kapsamı geniş olan bir hayat biçimidir. Sayıyor. Bunlar oluyorsa o zaman ya kendiliğinden ya da mahkeme kararıyla nafaka kaldırılır diyor. Şimdi bir gün evli kalan insan niye boşanır? Ya karşı tarafa feci şiddet uygulamıştır. Ya iktidarsızdır. Ya bir şey, yani onda bir kusur vardır ki ve üstelik de o anlaşmalı boşanma olamaz. Anlaşmalı boşanma olması için en az bir yıl evli kalmak gerekir. Dolayısıyla çekişmeli bir boşanma olacak. Ama nafaka borçlusu olabilmeniz için ciddi olarak kusurlu olmanız gerekiyor. Onun için bir gün evli kalmak ve ömür boyu nafaka ödemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Olmaz. Bu doğru değil. Ama bunu bahane ettiler. Nafaka en fazla Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı bir ara çok kadınlardan yana görünürken hükümetle birlikte o da rüzgarı değişti. Şimdi şu kadınlarla yine çok rahat kararlar verebiliyorlar. Ve bayağı da etkili. O Yargıtay'da aile hukuku ile ilgili kararların, yerel mahkeme kararlarının daha sonra istilafa gidiyor bunlar. İstilaftan sonra da gittiği hukuk dairesi Yargıtay'daki. Dolayısıyla bu hukuk dairesinin başkanı çok etkili bir adam. Sürekli olarak verilen kararları da kitap olarak yayınlayıp ciddi olarak bir gelir sahibi oluyor bunlardan. Her neyse. Efendim erkeklerin bilmem kaç yıllık hakkı ihlal edilmiştir. Nafaka bir yılda sınırlansın deniyor. Kardeşim bir yılda sınırlansın da sen evlilik içinde bu kadının çalışmasına izin vermiş misin? Bu kadının sosyal sigortası ödenmiş mi? Sağlık sigortası var mı? Yoksa ben senin sigortanım, ben sana bakarım, ben seni çok seviyorum. Efendim seni senden kıskanırım, seni kemerinden kıskanırım, seni saçının telinden kıskanırım numaralarıyla. Kadın da kendisi ah beni seviyor diye. Sonra 50 yaşına geliyor. Kusura bakma ben 15 yaşında birine aşık oldum. Bonus çocuklarla birlikte sen iç çamaşırlarını da alabilirsin. Serbestsin. Kapının önündesin. Geneli bu. Türkiye'deki genel tablo bu. Dolayısıyla şimdi her olay için ayrı ayrı karar vermek gerekir tabii. Toptan bir şey söyleyemezsiniz. Ama nafakanın sınırlandırılmasının temel amacı devlet eliyle resmen kadına ekonomik şiddet uygulanmasıdır. Böylece hiçbir geliri olmayan kadın çocuklarıyla birlikte sokakta kaldığı takdirde ya o evliliğe mahkum olacak, dönecek, boşanamayacaktır. Zaten amaç da kadının boşanmasını engellemek, boşanmamış kadını bırakmamak, mümkünse bütün kadınları da evlendirmek.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Sizce önümüzdeki dönemin en önemli mücadele alanlarından bu mu peki? Nafaka mı? Yoksa
nafakanın mücadelesi çoktan başladı, o devam ediyor. Kalmıyor ki. Cinayetler var. Her gün bir cinayet işleniyor. Yani en az bir cinayet işleniyor. Bir tane değil. Bir kısmının üstünü intihar diye örtüyorlar. AK Parti ile bağlantılı, AK Parti'nin koruduğu, desteklediği erkekler tarafından işlenmiş cinayetlerse bunlar ya intihar diye gösteriliyor veya üstüne örtülüyor. Şimdi bir arkadaşın çok hoş bir deyimiyle Mağdur Mafya Sedat Peker'i izlerseniz eğer o cinayetleri de göreceksiniz. Kadınlar nasıl, kimler tarafından öldürülmüş ve üstleri nasıl kapatılmış bu cinayetleri.
Evet.
Onları da göreceksiniz.
Sedat Peker'in iddiaları vardı bu konuda.
Evet, iddiaları vardı ama hiç kimse bir şey yapmıyor iddialarla ilgili. Yani en vahim olay hukukun üstünlüğünün kalmamış olması. Bir tek adamın iki dudağının arasındaki her sözcüğün hukuk diye kabul edilmesi, oradan verilen emirlerle insanların hapishanelerde çürütülmesi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş örnekleri, en basit örnekler. Bir de en korkuncu, o 15 Temmuz hikayesinde askeri okul öğrencileri de, çocuk bunlar ya, kalk talime gidiyorsun diyorsun. O çocuklar hapse unutuldular. Hayatları karartıldı.
Ki bunların isimlerini ödül konuşmanızda da andınız dün.
Evet.
Eylül'de yaptığınız.
Bahsettim. Şey, evet. Evet.
Yaptığınız
konuşma. Yani ödül konuşmasında mesela 12 Eylül'den bahsetmedim. Bana verilen süre 5 dakikaydı. Dolayısıyla o korkunç 12 Eylül dönemini, onun işkencelerini, anlatılmaz işkencelerini, insanlardaki travmalarını, İlhan Selçuk'un ölmesini, yani bir sürü bir şeyi söyleyemedim. Ve bu insanın içini çok yakıyor, biliyor musunuz? Kendinize ait hissettiğiniz bir, insanlar bir yerlere ait olmak istiyorlar. Ve ben bu topluma aittim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ve ülkemi de gerçekten seviyorum. Ama bu sevdiğim ülkedeki bu kadar haksızlık, bu kadar insafsızlık, bu kadar canavarlık, bu kadar çıkar uğruna insanların hayatlarının hiçe sayılması, mesela cumartesi anneleri gibi, yani daha çok örnek var, hangi birini, Deniz'lerin idamından bahsedelim mesela. Yani Deniz'in, Cihan'ın falan idamı, ki ben o sırada Londra'daydım, ki Deniz'i fakülteden de tanırdım falan falan. Şimdi dolayısıyla ben hangi birini bahsedeyim, hangi birinden bahsedeyim? Bunları duyduğum, yani bunları gördüğüm zaman tüylerim diken diken oluyor. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ait olduğum bir toplumun bu kadar vahşeti barındırmasına, bunun üstünü kapatmasına gerçekten çok üzülüyorum. Bunlar insanı gerçekten kahrediyor ama bir yandan da direnme gücünüzü artırıyor. Yani meydan sizin değil, o kadar boş değil bu meydan. Biz varız ve biz var olduğumuz sürece siz daha fazla ilerleyemezsiniz. Bütün mesele bu. Evet, Hrant Dink'in o sözü çok güzel. Ölmek bir şey değil. Ama önemli olan ayakta durmak, direnmek. O ayakta kalmak demiş. Ben direnmek diyorum. Önemli olan öylece gitmek. Dolayısıyla bunu yapmak, bence insan olmak bu. Her türlü baskıya elinizden geldiği kadar kendi ölçünüzde direnmek ve haksızlığa göz yummamak. Bütün mesele burada bence.
Peki ben bir gazeteci olarak hep şunu merak ediyorum. Sosyal medyaya tabii ki çok bakıyoruz. Haberleri sürekli okuyoruz meslek gereği. Ve her önüme çıkan olumsuz bir haberde, ki onlarla çevriliyiz. Kaçınılmaz.
Evet, maalesef.
Ülkede, dünyada da. Hep şöyle diyorum, bu nasıl çözülür? Ne yapılır da bu değiştirilir? Bunu düşünmeden bir haberi okuyamıyorum. Bazen şunu diyorum, elbette bazı bu sorunun bazen çok büyük yanıtları oluyor. Kanunların, hükümetlerin değişmesi gerekiyor hem Türkiye'de hem dünyada. Çünkü çok kökten sorunlara işaret ediyor bazıları. Bazılarıyla da ilgili hep şey diyorum, biz ne yapabiliriz, ben ne yapabilirim, kadın meselesinde ben ne yapabilirim diye sıkça soruyorum. İki şey sormak istiyorum bu bağlamda. Birincisi, çok uzun yıllar bu mücadelenin içindeydiniz. Farklı yapsaydım ne iyi olurdu, şimdiki aklım olsaydı böyle yapardım dediğiniz bir şey var mı? Geçmişe dönük mücadelede. Bir pişmanlık değil ama bir daha iyisi de olurmuş aslında. Şimdi onu görmemişiz diyeceğiniz bir şey belki. Hem de bu dönem kadınlar tek tek ne yapsınlar da birbirleriyle omuz omuza biraz daha dayanışsınlar ve hayatta kalmayı, eşit şartlarda yaşamayı, bunun için mücadele ederken yalnız kalmasınlar.
Birinci sorunuz açısından farklı ne yapabilirdim bilmiyorum. Yani tekrar dünyaya gelseydim gene aynı şeyleri yapardım diye düşünüyorum. Ha, mükemmeldi demiyorum ama benim aklımın erdiği bu kadar idi demek istiyorum. İkinci sorunuz açısından mutlaka örgütlenmek. mutlaka örgütlü olarak direnmek, tek başımıza bir şey yapamayız. Mesela 8 Mart'ları düşünün. 8 Mart'larda bir tanesi de polise gittim. Ne işiniz var burada dedim. Yani niye geldiniz? Bu silahsız, topsuz, tüfensiz kadınlardan mı korkuyorsunuz? Sizi koruyoruz. Peki sizden bizi kim koruyacak dedim. Adam baktı baktı şey diye düşündü herhalde. Gelidir ne yapsa yeridir diye bir şey söylemedi. Ama o kadınları daracık alanlara önce sıkıştırıp 8 Mart'ta çok özgürsünüz falan filan deyip arkasından da gaz, cop bilmem ne üstüne saldırıyorlar. Ve en korkuncu da oradaki zavallı kadın polislerin hali. Biz sizlerle polis olasınız diye yırtındık. Kamu güçlerinde oralarda kadınlar görev alsın diye yırtındık. Onlar da polis eşlerinden feci dayaklar yiyorlar ama ağızlarını açamıyorlar. Fakat bu kadar hınç dolu olmalarını anlamak mümkün değil. Çünkü bu kadınlar sizin için de savaşıyorlar. Sizin daha özgür olmanız, daha rahat yaşamanız için savaşıyorlar. Bunun farkına varmamaları yazık. Yazık, başka bir şey söyleyemiyorum.
Çok çok teşekkür ederim. Ben programı bitirirken bir sizin çalışma arkadaşlarınızdan, Mor Çatı'dan, sizden çokça esinlenen arkadaşlarınızdan bir tanesinden bir mesajla bitireyim. Sizin için canlıların ne ifade ediyor diye sormuştum ona. O da bana şöyle dedi. Canan, bence öfkenin en güzel hali. Direngenliğin ve ilk günkü gibi heyecanla ve öfkeyle konuşma, savaşma hali en büyük ilham demişti. Cananların bu vesileyle sizinle sohbet etmek, Kısa Dalga'da sizi misafir etmek benim için de çok büyük bir keyif oldu. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa onunla kapatalım.
Çok yaşıyor. Bunu söyleyen kimini merak ettim.
Adı bende saklı. Ona ayrıca sizin söylemek.
Ben sizi böyle tanımış olmaktan çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizler bu seslerin duymasına sebep oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz, onların yayılmasını da sağlıyorsunuz. Sizin direnmeniz de bu şekilde. Onun için iyi ki varsınız, sağ olun, çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.